Öteki tarih cilt 1, 12. ayrım sayfa 181. Elde kalan İtalya gemisi. Bunlar olurken İtalyan donanması İtalya'nın Livorno şehrindeki Fratelli Orlando kardeşler tezgahlarına 3 adet gemi sipariş etmiş. Bunlardan Pizza ve Sar Giorgi gemileri donanmaya katıldıktan sonra İtalyan hükümeti 3. gemiyi almaktan vazgeçmiş, gemiyi alması için Osmanlı İmparatorluğu'na teklif götürmüştü. Ancak hala donanma mı demir yolu mu tartışmasını bitiremeyen saray bu teklifi reddetmişti. Orlando kardeşler bunun üzerine Yunanistan'a yönelmişlerdi. Yunan Donanma Bakanı Damianos gemiye büyük ilgi göstermiş ancak 24 milyon drahmiye denk düşen bedelini hazinenin karşılayabilmesi konusunda tereddüt etmişti. İşte o günlerde Georgi Averof adlı Mısır doğumlu Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşı geminin satın alınmasında kullanılmak üzere 8 milyon drahmi bağışladı. Bu cömert yardımdan mahcup olan Yunan hükümeti de geri kalan parayı borç harç toplayıp 1909 yılında gemiyi satın aldı. Bağışçısının adı verilen gemi 1910'da denize indirildi ve ilk seyahatini 5. George'un taç giyimi törenlerine katılmak üzere İngiltere'ye yaptı. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir endişe ve kıskançlık yarattı. Çünkü Balkanlar'da savaş tamtamları çaldığı bir dönemde Osmanlı'dan ayrılmış küçücük bir devlet olan Yunanistan, koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun almaya cesaret edemediği bir gemiyi satın alarak deniz gücünde büyük bir avantaj sahibi olmuştu. Duyulan rahatsızlık öyle büyüktü ki Almanya'dan alelacele iki gemi alındı. Ancak Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis adları verilen bu gemiler 18 yaşındaydılar. Yani Osmanlı'yı Yunanistan'ın önüne geçirmeleri mümkün değildi. Şeytan vapur. Averof zırhlısı özellikle 16 Aralık 1912 tarihli İmroz, 18 Ocak 1913 tarihli Mondros deniz muharebelerinde Osmanlı donanmasının iflahını kesti. Çünkü Osmanlı gemilerinin en yenisi saatte 16 mil sürat yaparken Averof 22 mile ulaşıyordu. Osmanlı gemileri 3 dakikada bir mermi atabilirken Averof merkezi sistemli modern toplarıyla dakikada 3 mermi atıyordu. Buna rağmen İmroz Muharebesi sırasında Averof isabet alarak yan yatmış ancak Osmanlı donanmasının komutanları durumu fark edemeyerek savaş alanından ayrılmışlardı. Dolayısıyla Averof'un denize gömme fırsatı kaçırılmıştı. Daha sonra toparlanan gemi Mondros Muharebesi'nde Osmanlı donanmasına karşı ezici bir üstünlük sağlamış, Osmanlı gemileri Çanakkale içlerine kaçmak zorunda kalmıştı. Bu muharebelerden sonra Averof'un kaptanı Kuntraustus, Yunanlılar tarafından şanslı Yorgo diye anılırken Türkler gemiye şeytan vapur adını takmışlardı. Özet kaynakça. Zafer Toprak, Cihan Harbi'nin provası Balkan Harbi, toplumsal tarih, sayfa 104, Ağustos 2002, sayfa 44-51. Richard Hall, Balkan Savaşı, Homer Kitabevi, 2003. Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm, Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007. Aram Andonyan Balkan Savaşı, Aras Yayıncılık, İstanbul 2002. Zafer Toprak, Osmanlı Donanması, Averof Zırhlısı ve Ulusal Kimlik, Toplumsal Tarih, sayfa 113, Mayıs 2003, sayfa 10-19. Darbeciliğin Miladı, Baba Ali Baskını. 1909'dan itibaren kademeli olarak iktidara yerleşen İttihat Terakki Cemiyeti 1911'deki ara seçimlerde adayını seçtiremeyince önce kanunu esasında değişiklik yapmaya teşebbüs etmiş, başarısız kalınca meclisi kanunu esasının 35. maddesine dayanarak feshetmişti. Yeni meclis oluşturmak için Aralık 1912'de yapılan seçim ülkedeki ilk genel seçimdi. Ancak İttihat Terakki Cemiyeti militanları tarafından muhaliflere uygulanan şiddet yüzünden tarihe sopalı seçim olarak geçti. İttihatçıların yaygın terörü karşısında fiilen 278 üyeli meclise ancak 15 muhalif mebus girebildi. Bu 15 üyede açıktan muhalif olmayıp bir kanuna ret oyu verdikleri için sonradan muhalif grup sayılmışlardı. Seçimlerden sonra kendilerine güvenleri iyice artan iddiatçılar, Balkan savaşlarında hizmetin suçlusu ilan ettikleri bir aylık Kamil Paşa hükümetini devirmeye karar verdiler. Darbe yapma konusu ilk olarak 7 Ocak 1913 gecesi Beşezade Emin Bey'in vefadaki evinde düzenlenen gizli toplantıda ele alındı. Toplantıya Talat Bey, Said Halim Paşa, Mithat Şükrü, parantez içinde Bilada, Binbaşı İsmail Hakkı, Hacı Adil, parantez içinde Arda, Ali Fethi, parantez içinde Okyar, Mustafa Necip Kara ve Cemal Bey, parantez içinde daha sonra Paşa katıldı. 10. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Enver Paşa, parantez içinde daha sonra Paşa, toplantıda dipnot, 1912 seçimlerinde İttihat Terakki Cemiyeti Ermenilere 19 mebusluk vaat etmişti. Bu durum taşnakça duyanları son derece motive etmiş, ancak sonuç tam bir hayal kırıklığıydı. İttihatçılar seçimleri kazanacaklarını anlar anlamaz 19 mebusluğu 9'a düşürdüler. Üstelik de bunları kendileri tayin edecekti. Halbuki daha önceden parlamentoda 14 Ermeni mebus vardı. Böylece seçimlerden iddiaçılar güçlenerek İttihat Terakki Cemiyeti, Taşnak İttifakı ise zayıflayarak çıktı. Yoktu. Çünkü o sırada komutadaki birlikleri denetlemek için İzmit'teydiler. Enver Bey toplantıyı duyunca hemen İstanbul'a dönmüş, ancak Örfi İdare Komutanlığı akşam ezanından sonra deniz taşıtlarının sefer yapmasına izin vermediği için geceyi Haydarpaşa'daki karakolda geçirmek zorunda kalmıştı. Darbe planları yapılıyor. Enver Bey'in yokluğundaki toplantıda Talat Bey'in parantez içinde sivil olduğu halde daha sonra da paşa olacaktı. Hükümeti düşürme teklifine sadece Ali Fethi Bey karşı çıkmış, diğerleri ise ses çıkarmamıştı. Katılımcıların bu gönülsüz tutumu yüzünden darbe girişiminden şimdilik vazgeçilmişti. Ertesi gün duruma el koyan Enver Bey, aynı kişileri 10 gün sonra ikinci bir toplantıya çağırmış, katılımcılara tırnak içerisinde "Memleketi bu hükümetin kurtaracağına inanıyorsanız, bu hükümete güveniyorsanız mesele yok," demişti. Kimse "güveniyoruz" demeyince de "öyleyse ne duruyorsunuz? Yarından tezi yok, hükümeti devirmek için çalışmaya başlayalım," demiş ve darbeciler çalışmaya başlamışlardı. İlk iş Kamil Paşa'nın yerine getirilmesi gereken Mahmut Şevket Paşa'nın iknası olmuştu. Paşa'ya iki kez aracılar gönderilmiş, sonunda gönülsüzce de olsa teklifi kabul etmesi sağlanmıştı. Darbe için büyük devletlerin savaşla ilgili notasının görüşüleceği 22 Ocak 1913 tarihli Meşveret Meclisi toplantısının ertesi günü olan 23 Ocak 1913 günü seçilmişti. Çünkü iddiatçılara göre o gün Edirne'nin Bulgarlara bırakıldığı açıklanacak, böylece halkı galeyana getirmek kolay olacaktı. Ama yanılıyorlardı. Çünkü Kamil Paşa hükümeti Edirne'yi Bulgarlara terk etmemeye karar vermişti. Ama bu durum iddiatçıları ilgilendirmiyordu. Çünkü onlar için Edirne meselesi iktidara el koymak için bahaneden başka bir şey değildi. Nitekim darbeden sonra Edirne'yi kendileri Bulgarlara terk edeceklerdi. Darbeciler Baba Ali yolunda. 23 Ocak 1913 günü hava soğuk ve yağışlıydı. İttihat Terakki Cemiyeti'nin esnaf örgütlerinin lideri Kara Kemal'in adamları sabahtan hükümet merkezi olan Baba Ali'nin telefon ve telgraf bağlantısını kesmişlerdi. Baba Ali'yi korumakla görevli bölük eğitim bahanesiyle dışarıya çıkarılmış, yerlerine Anadolu retiflerinden zayıf bir müfreze yerleştirilmişti. Böylece baskın sırasında ciddi bir direniş ihtimali ortadan kaldırılmıştı. İddiatçıların Alman ve Avusturya elçiliklerini de durumdan haberdar ettikleri anlaşılıyordu. Çünkü bu iki ülkenin elçiliğinden bazı kişiler olay yerinde hazırdı. Saat 15 civarında kır bir ata binmiş Enver Bey, amcası Halil Paşa, iddiatçıların ünlü habibi Ömer Naci, teşkilat-ı mahsusa fedailerinden Sapancalı Hakkı, İzmitli Mümtaz, Filibeli Hilmi ile Kara Kemal'in silahlı adamlarının öncülüğünde 100 kişilik bir grup ellerindeki bayrakları sallayarak ve Edirne için sloganlar atarak Baba Ali'ye doğru yola çıktılar. Yürüyüş kolu Nafia Nezareti'nin parantez içinde bugün İran Konsolosluğu binası önünden geçerken Ömer Naci elindeki tabancayı sallayarak "Yaşasın millet, yaşasın İttihat ve Terakki Cemiyeti" diye avaz avaz bağırmaya başlamıştı. Halkın şaşkın bakışları ve Ömer Naci'nin bağırışları arasında topluluk Baba Ali'nin girişini tuttu. Silah ve kırılan cam seslerini duyan Kamil Paşa kapıları kapatma emrini vermiş ama geç kalmıştı. Çünkü girişteki arbedede sadaret yaveri Ohri Nafiz Bey, Harbiye Nazırı Kıbrıslı Zade Tevfik Bey, Komiser Celal Bey ile Tevfik Bey'in silahından çıkan kurşunla darbecilerden Mustafa Necip ölmüştü bile. Nazım Bey'in acı sonu. Bunlar olurken kılını kıpırdatmayan Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın darbecilerle karşılaştığı söylendiği sözler hakkında iki rivayet vardır. Birincisine göre "ne var, nedir bu? Haddinizi bilmiyorsunuz, münasebetsizlik ediyorsunuz," demişti. Diğerine göre ise "pezevenkler, siz beni aldattınız, bana verdiğiniz söz böyle miydi?" demişti. İlk cümleler doğruysa Nazım Paşa olaydan habersizdi. İkincisi doğruysa olaydan haberdardı. İkinci şık doğru olmalıydı, çünkü nitekim daha sonra Talat Paşa "biz ona sadrazamlık teklif ettik" diyecekti. Ancak Nazım Paşa ister haberli olsun ister habersiz çok yakında hakkın rahmetine kavuşacaktı. Çünkü paşa kızgınlıkla söylenirken İttihat Terakki'nin ünlü tetikçisi Yakup Cemil silahını çekip kendisini şakağından vurmuştu. Bu olay karşısında Enver'in şoka girdiği söylenecekti. Çünkü hesapta bu iş yoktu ve Çerkez asıllı olan paşanın öldürülmesinin orduda hep kumanda kademesinde bulunmuş Çerkezleri kızdıracağı açıktı. Eyvah Yakup, ne yaptın, şimdi ne olacak diyen Enver'e, ne olacağını sen bilirsin. Uzun uzadıya bu adamı mı dinleyecektik yani diyen Yakup Cemil, tabancasında kalan son kurşunları da yerde can çekişen Nazım Paşa'ya boşaltmıştı. Enver belki de Yakup Cemil'in de Çerkez olmasını güvenerek, inkılaptır, ne yapalım arkadaşlar, vazifemize devam edelim diyecekti. İddialara göre Yakup Cemil hiçbir şey olmamış gibi ölen arkadaşı Mustafa Necim'in silahını hatıra olarak almış, ayakkabılarını da darbecilerden Cafer'e hediye etmişti. Asker ve milletin isteğiyle. Ardından darbeye meşruiyet kılıfını giydirmeye sıra gelmişti. Şakağına silah dayanan 85 yaşındaki Kamil Paşa titreyen elleriyle padişaha hitaben askerden gelen teklif üzerine huzuru şahanelerine istifanamemi, acznamemi arzına mecbur olduğum göz önüne alındıktan bu bakımdan ve herhalde emir ve ferman efendimizindir diye birkaç satır karalamıştır ki Enver Bey bunun yeterli görmedi. Ve askerden gelen teklif üzerine lafının önüne bir de ahaliden gelen ifadesini ekletti. Böylece bir avuç zorbanın silah zoruyla iktidarı ele geçirmesi olayı halkın ve askerin ortak isteği haline getirildi. Ardından darbeciler yine Ömer Naci'nin "Yaşasın İttihat ve Terakki, Yaşasın Millet" haykırışları arasında Dolmabahçe Sarayı'na gittiler. Enver Bey görülmemiş bir cüretle silahlı olarak Sultan 5. Mehmet Reşat'ın karşısına dikildi ve Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam tayin etmesini istedi. Karşısında silahlı adamları gören padişahın Nazım Paşa'nın kaza ile öldüğüne, sadrazam Kamil Paşa'nın kendi rızasıyla çekildiğine çabucak inanmasına şaşmamak gerekir. Rivayete göre "Allah hayırlı etsin, Allah'ıma şükür beni o aciz adamlardan kurtardınız" demişti. İddiatçıların keyfi yerinde. Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığı onaylattıktan sonra Talat'ın ilk işi Dahiliye Nazırı imzası ile vilayetlere telgraf çekmek oldu. Telgraflarda Kamil Paşa hükümetinin Edirne'yi Bulgarlara terk etti. Bu yüzden de halkın hükümeti devirdiği yazılıydı. Enver Bey 10. Ordukurmay Başkanlığı'nı, Cemal Bey İstanbul Muhafızlığı'nı, Cemal Azmi Bey Polis Müdürlüğü'nü, Halil Bey Merkez Komutanlığı'nı ele geçirdiler. Aynı gün Nazım Paşa'nın cenazesi kalktı. Enver Bey cenazenin pek parlak olmasına özellikle itina etmişti. Mahmut Şevket Paşa kabinede Talat Bey'e yer vermedi ama iddiatçıların keyfi yerindeydi. Hemen sıkı yönetim ilan ettiler. İstanbul Muhafızlığı Hafiye Teşkilatı'na döndürüldü. Muhalifler hapishanelere tıkıldı. Sayısı bilinmeyen muhalif daracında can verdi. Diş geçiremedikleri Müstafi Sadrazam Kamil Paşa, Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Sabık Maliye Nazırı Abdurrahman Bey ve Sabık Dahiliye Nazırı Reşit Bey ülke dışına sürüldüler. Böylece Abdülhamit dönemine taş çıkartan bir baskı dönemi başladı. Peki cephedeki durum değişmiş miydi? Hayır, değişmemişti. 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Anlaşması ile birçok ağır şarta razı olunmuş, daha kötüsü Babıali baskını görünüşteki nedeni olan Edirne Bulgaristan'a terk edilmişti. Bu durum iddiaçların itibarını biraz sarstı ancak Mahmut Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913'te muhaliflerce öldürülmesi üzerine durum tersine döndü. İstanbul Muhafızı Cemal Paşa ile Mahmut Şevket Paşa'nın arasında tatsız bir olayın geçmesinden dolayı bazı çevreler suikastten Cemal Paşa'yı sorumlu tuttu. Cemal Paşa'ya göre ise olayın arkasında Prens Sabahattin, damat Salih Paşa vardı. İngilizler de işin içindeydi. Sonuçta damat Salih Paşa idam edildi. Aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 320 kadar muhalif Bahri Cedid vapuru ile Sinop'a sürüldü. Bu arada 2. Balkan Savaşı patlak verdi. Edirne'nin bir şans eseri tek kurşun atılmadan geri alınmasıyla iddiatçıların itibarı tazelendi ve bu durum 1. Dünya Savaşı'na kadar sürdü. Savaşın sonunda imparatorluk tarihe gömülürken iddiatçıların başladığı darbeci gelenek günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. Özet kaynakça: Ahmet Bedevi Kur'an, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler Kaynak Yayınları 2000. Galip Vardar İttihat ve Terakki İçinde Dönemler İnkılap Kitabı 1960. Ali Fuat Türk Geldi, Görüp İşittiklerim Türk Tarih Kurumu Basımevi 1949. Hüsamettin Ertürk İki Devlerin Perde Arkası Sebil Yayın Evi 1996. Hasan Amca Alpay Kabacalı, Bir İhtilalci Serüvenleri Cem Yayın Evi 1989. Necdet Sakaoğlu İddiatçı Önderlerin Baba Ali Baskını Yeni Yüzyıl 23 Ocak 1995. 1913-1914'te Ege Rumlarının kaçırtılması. İddiatçıların iktidarı tamamen ele geçirdikten sonra ilk icraatları devletin gayrimüslim tebaasının elindeki malların Müslüman burjuvaziye aktarılması alanında oldu. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan itibaren Müslüman Türk unsurlar kendilerine sadece çiftçiliğe ve askerliğe yakıştırmışlar. Gayrimüslimler ise 1856'ya kadar cizye, parantez içinde baş veya kelle vergisiyle 1909'a kadar bedeli askeri, 1914'ten sonra ise amire taburları gibi uygulamalarla askerlik dışında tutmuşlardı. Gayrimüslimlerde başka yolları kalmadığı için ticaret ve zanaata yönelmişlerdi. 18. yüzyıldan itibaren askeri alanda bir dizi başarısızlık sonucu durumları giderek kötüleşen Müslüman Türk kesim gözlerini değişen dünya koşullarına ayak uydurarak zenginleşen gayrimüslimlerin servetlerine dikmişlerdi. Milli İktisat'ın ilk uygulaması. İttihat Terakki Cemiyeti'nin ünlü yöneticisi Küçük Efendi lakaplı Kara Kemal, parantez içinde Büyük Efendi Talat Paşa'ydı. Avrupa'da hükümetler ya işçiye ya da burjuvaya tabakalarına dayanır. Güç anlarında güvenecekleri toplumsal desteğe sahiptirler. Biz hangi sınıfa dayanacağız? Böyle güçlü bir sınıf Türkiye'de var mı? Bulunmadığına göre biz neden yararlanmayalım? Diye özetlemişti. O günlerdeki hedefi, peki bu yeni sınıf nasıl yaratılacaktı? İddiatçıların milli iktisat adıyla kamufle ettiği servet transferinin ilk uygulaması 1910'ların başında Ege'de yapıldı. Hedef M.Ö. 1200'lerden beri kesintisiz olarak bölgede yaşayan Rumlardı. Balkan Savaşları sonrasında devletler arası ilk nüfus mübadelesi 29 Eylül 1913'te Bulgaristan'la yapılan anlaşma uyarınca sınır bölgesindeki 9.714 Müslüman aile ile 9.472 Bulgar ailenin karşılıklı olarak değiştirilmesi biçiminde olmuştu. Osmanlı hükümeti Bulgaristan'la yapılan mübadelenin bir benzerini Yunanistan'la yapmak istediğini Başbakan Venizelos'a 21 Mayıs 1914'te bildirmiş. Venizelos 22 Mayıs 1914'te bunu prensip olarak benimsediğini bildiren bir mektup yazmış, resmi Yunan görüşü ise 27 Haziran 1914'te iletilmişti. Buna göre Yunanistan sadece halkın arzusuyla olursa mübadeleyi kabul ediyordu. Ancak İttihat ve Terakki anlaşmanın imzalanmasını beklemeden Ege ve Trakya bölgesinde devlet için bir risk veya tehdit kabul edilen Hristiyan varlığını asgari ölçüye indirmek için daha 1913'te harekete geçmişti. Rumlar ürkütülecek. Dönemin Meclisi Mebusan Başkanı Halil, parantez içinde Menteşe Bey anılarında kafalarındaki planı şöyle açıklar. Talat Bey, Balkan Harbi'deki hıyanetleri tebarüz eden anasırdan, parantez içinde unsurlardan, memleketi temizlemeyi ön safa almıştı. İstanbul Muhadesi ile Edirne, Kırk Kilise ve civarındaki Bulgarlar Bulgaristan'a sevk edilmişlerdi. Sıra Trakya'daki Rumlara gelmişti. Fakat bu çok ihtiyat isteyen bir işti. Zira yeni bir harbi doğurabilirdi. Alınan tedbir şu oldu. Valiler ve diğer memurun resmen işe müdahale eder görünmeyecek, cemiyetin teşkilatı işi idare edecek, bir vaka ihtas edilmeyerek yalnız Rumlar ürkütülecek. Teşkilatı mahsusanın reisi Kuşçubaşı Eşref'in sözleriyle Ege havalesindeki temizleme işini ordu olarak Pertev Paşa'nın, parantez içinde Sayın Pertev Demirhan kumandasında olan 4. Kolordu'nun Erkan-ı Harbiye Reisi Cafer Tayyar Bey, parantez içinde rahmetli General Cafer Tayyar Eğilmez, mülki amir olarak İzmir Valisi Rahmi Bey, parantez içinde merhum İttihat ve Terakki Fırkası namına da Mesul Murahhas Mahmut Cemal Bey, parantez içinde sabık Reisi Cumhur Celal Bayar ifa edeceklerdi. Devletin bütün kuvvetleri bu planın tatbiki için Harbiye Nezaretinin ve Başkumandanlığın verdiği emirlere göre hareket edeceklerdi. Foça ve İzmir'de katliam. Ekip kolları sıvadı. Kuşçubaşı Eşref'in yönetimindeki çeteler Rum köylerine baskınlar yapıyorlardı. Eli silah tutan Rum gençleri amire taburları altında toplanıyor, bunlar yol, orman ve yapı işlerinde çalıştırılıyordu. O günlerde binlerce nüshası halka dağıtılan bir broşörden imlasına dokunmadan ama kısaltarak aktaracağım şu satırlar iddiatçıların zihniyet dünyasını gayet güzel anlatıyor. Ey Müslümanlar, hanımlar, efendiler! Sizlerle biraz hasbihal etmek istiyorum. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Son Balkan muharebelerimizi hepimiz biliyoruz. Yalnız can, yalnız insan değil, büyük memleketler, koca koca ülkeler de kaybettik. İskece, Kavala, Drama, Siros, Selanik, Yanya, Manastır, Kosova, İşkodra. Bütün bu güzel vilayetleri kaybeden ve kendi memleketimizin üzerine düşman bayraklarını dikilen kimin elidir biliyor musunuz? Kemal'i teessürle söyleyeyim, bizim elimiz. Evet, kendi ellerimiz. Çünkü Çanakkale Boğazı'ndan dışarı çıkamadık. Çünkü Selanik'e, adalara imdat edemedik. Çünkü Yunan'a karşı koyamadık. Çünkü karşımızda düşmanın Averof zırhlısı vardı. Bütün ülkesi yalnız Rumeli'deki vilayetlerimizin, hatta yarısı kadar bile olmayan Yunan hükümetinin Averof zırhlısı, evet o küçücük, o miskin ve züğürt Yunan hükümeti, kendisine kalsa kabil değil böyle zırhlılar alamaz. Çünkü almak için para bulamaz. Fakat zırhlıyı alan hükümet değil, millet. İşte Averof zırhlısını alan da Averof adında bir Rum. Evet, bir Rum vatandaş Yunan hükümetine koca bir harp kazandırdı ve bütün Yunan'ı bir buçuk misli büyüttü. Büyük devletlerin baskısı. Zorunlu göçler 1914 Mart'ından sonra sistematik hal aldı. Ancak gerek büyük devletlerin, gerek Yunanistan'ın ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Rum cemaatinin tepkisi üzerine hükümet, Talat Paşa'nın başkanlığında bir delegasyonu çeşitli elçiliklerden birer memur eşliğinde inceleme yapmak amacıyla Ege bölgesine yollamak zorunda kaldı. 1 Temmuz 1914'te Osmanlı kabinesine bir rapor sunan Talat Paşa, bölgede Rumlara terör ve şiddet uygulandığını itiraf ediyordu. Sadece Haziran 1914'te Foça'da meydana gelen katliamda Amerikan ve Alman kaynaklarına göre sadece bir hafta içinde 50 kişi katledilmiş. 25 Haziran 1914 tarihli bir başka rapora göre bu dönemde İzmir ve civarında katledenlerin sayısı ise 500-600 civarındaydı. Venizelos Ekim 1914'teki bir görüşmede Atina Büyükelçisi Galip Kemal'e, parantez içinde Söylemezoğlu Bey'e, bu durumdan açıkça şikayet edecek ve Rumların sürgüne son verilmesini ve anlaşma yapıldıktan sonra sürülmelerinin yapılmasını isteyecekti. Bir Alman belgesinde şöyle yazıyordu: Talat Bey hiç çekinmeden hükümetin dünya savaşını bahane ederek dış ülkelerin diplomatik müdahalelerini aldırmaksızın ülkeyi iç düşmanlardan, her türlü mezhebe bağlı tüm Hristiyanlardan tamamen temizlemek istediğini anlattı. Venizelos'un şartı. Bunlar olurken Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş, Osmanlı İmparatorluğu Almanya'nın yanında savaşa girmişti. İstanbul'daki Alman Büyükelçiliğinde askeri ateş olarak görev yapan Hans Humann, 1 Kasım 1914'te merkeze yolladığı bir raporda Venizelos'un Almanya'nın Atina sefirine Türkiye ile ittifak güçleri arasındaki savaşa kesinlikle tarafsız kalacağı sözünü verdiğini aktarmıştı. Venizelos'un savaşta tarafsız kalmak için iki önemli şartı vardı. Osmanlı İmparatorluğu Ege Adaları'na yönelik provokasyon yapmayacak ve Rum vatandaşlarını zorla sürgün etmeyi durduracaktı. Ancak köy boşaltmalarını devam etti. Kaç kişi kaçırtıldı? Bu dönemde ne kadar Rum nüfusunun zorla Yunanistan'a sürüldüğüne dair değişik rakamlar var. Örneğin resmi Yunan rakamlarına göre 1914 Ocak ayı ile Haziran 1914 arasında 15.572 aile, 60.926 kişi Doğu Trakya'dan zorla Yunanistan'a sürülmüşlerdi. Sadece 1414 yılı için Batı Anadolu sahillerinden Yunanistan'a sürülen Rumların sayısı 150 bindi. Atina'daki ABD Büyükelçisi Skinner, 1930 yılında merkeze yolladığı bir raporda savaşın başlamasından önce 150-200 bin Rum'un Yunanistan'a göçtüğünü bildirmişti. Rum kaçırtmasının başındaki isimlerden Celal Bayar, Birinci Dünya Savaşı öncesi sadece İzmir ve civarında 130 bin dolayında Rum'u zorla Yunanistan'a göç ettirilmiş olduğunu aktarır. Halil Menteşe'ye göre 100 bine yakın Rum kimsenin burnu kanamaksızın Yunanistan'a çekilip gittiler. Bundan sonra aynı tarzda İzmir civarında teşebbüs ele alındı. İzmir civarından da 200 bine yakın Rum Yunanistan'a gitmiştir. Kaçırtma işlerinin fiilen yürüten Kutçubaşı Eşref ise sadece 1914 içinde ve harbin ilk aylarında Ege mıntıkasından ve bilhassa sahillerden yuvalanmış ve kümelenmiş olan Rum Ermeni nüfustan 1 milyon 150 bin kişinin sürüldüğünü ileri sürer. 1915'in provası mıydı? İstanbul'daki ABD Büyükelçisi Morgenthau ise 16 Temmuz 1914'te yolladığı bir raporda İzmir Bölge Konsoloslarının yörede yaptıkları araştırmalar sonucu sadece 28 Mayıs ile 12 Haziran 1914 arasında göçertilen Rum sayısının 117 bin olarak tespit edildiğini aktarmıştı. İstanbul Polis Müdürü Bedri'nin kendisine Rumlara büyük bir başarıyla sürdüklerini ve aynı yöntemi imparatorluğun öteki milletlerine de uygulamaya karar verdiklerini söylediğini aktaran Morgenthau, 18 Kasım 1915 tarihli raporunda da bu paralelliğe dikkat çekecek ve 1914 Mayıs-Haziran aylarında büyük devletlerinin gözü önünde 100-150 bin kişinin herhangi bir zorlukla karşılaşmadan sürgün edilmiş olmasını, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin tehcir edilmesinde ciddi bir cesaretlendirici faktör olduğunu ile sürecektir. Özet kaynakça. Yusuf Hikmet Bayır Türk İnkılap Tarihi Cilt 2. Türk Tarih Kurumu Yayınları 1983. Galip Kemal'i Söylemezoğlu Hatıraları Atina Seferati 1913-1916 Türkiye Yayın Evi. 1946 Celal Bayar Ben de Yazdım Cilt 5 Baha Matbaası 1967. Kuşçubaşı Eşref, Birinci Dünya Harbi'nde Teşkilat-ı Mahsusa ve Hayber'de Türk Cengi, Ercan Yayınları 1962, Cüneyt Okay, Müslüman Boykotajı ve İstiklal İktisadi Milli Cemiyeti, Toplumsal Tarih, sayfa 31 Temmuz 1996, sayfa 47-51, Taner Akçam, Ermeni Meselesi Hallolulmuştur, İletişim Yayınları 2009. 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik? 1914 yılına girildiğinde havada savaş bulutları dolaşıyordu. Almanya'nın Pan-Germanistler, Rusya'da Pan-Slavistler, Fransa'da intikamcılar, İtalya'da irredentistler, Britanya'da imparatorlukçular Avrupa'yı savaşın eşiğine getirmişlerdi. İş bahane bulmaya kalmıştı. Kıvılcımı 28 Haziran 1914'te Almanya'nın müttefiki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu velahtı Franz Ferdinand ve karısının bir Sırf milliyetçisi olan Prinsip tarafından öldürülmesi çaktı. Sırbistan'ın özrünü yeterli görmeyen Avusturya-Macaristan 28 Temmuz'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı bombaladı. 31 Temmuz'da Rusya seferberlik ilan etti. 1 Ağustos'ta Almanya Rusya'ya savaş açtı. 3 Ağustos'ta Almanya Fransa'ya, 5 Ağustos'ta da Britanya Almanya'ya savaş açınca eski tabirle Cihan Harbi, yeni tabirle Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Bunlar olurken bu yeniden paylaşım savaşından kendi paylarını almak isteyen iddiatçı paşalar savaşa kimin yanında girerlerse karlı çıkacaklarını belirlemek için nabız yokluyorlardı. Bir yanda 1894, 1904 ve 1907 yıllarında çeşitli vesilelerle ittifaklar kurmuş Fransa, Britanya ve Rusya, öte yandan uluslaşma sürelerini geç tamamladıkları için koloniler edinmekte geç kalmış Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya vardı. Aslında Osmanlı İmparatorluğu kiminle ittifak kurarsa karlı çıkardı sorusundan çok kim görünüşlü heybetliydi, İçikov Osmanlı İmparatorluğunu sırtında taşımayı göze alırdı. Sorusu daha anlamlıydı ama o günlerde kimse bunun farkında değildi. Önce Ruslar sonra İngilizler. İddiatçılar parantez içinde ve günümüzdeki temsilcilerin iddiasına göre savaşa girmeden önce bütün ittifak olasılıkları denenmiş, sonunda çare kalmadığı için Almanya ile ittifak kurulmuştur. Ancak söz konusu ülkelerin arşivlerinde bu iddiayı destekleyen ciddi belgeler yoktur. Sadece iddiatçı kadroların ileriki yıllarda anlattığı hikayeler vardır. İddiatçıların iddiasına göre Osmanlı İmparatorluğu'nun Britanya ile ilk ittifak girişimi 30 Eylül 1911'de Trablusgarp Savaşı sırasında Ruslar gemilerini boğazlardan geçirmek istediğinde, ikincisi ise 12 Haziran 1913'te Ruslar 1878 Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi uyarınca Doğu vilayetlerinde yapılması gereken Ermeni ıslahatı için sıkıştırıldığında yapılmıştı. Ama İngilizler her iki teklifi münasip gerekçelerle geçiştirmişlerdi. Yine iddiaçların iddiasına göre Talat Paşa savaş tamtamlarını çaldı. 1914 Mayıs'ının yaz tatilini geçirmek üzere Kırım'a gelen Rus çarını selamlamak üzere Livadiye'ye gittiğinde Rus Hariciye Nazırı Sazanova askeri ittifak teklifinde bulunmuştu. Parantez içinde Osmanlı İmparatorluğu Kırım'ın 1783'te Rusya tarafından ilhakını hiçbir zaman kabul etmemiş. Bu nedenle Çar ne zaman Livadiye'ye gelse sanki ev sahibi Osmanlı İmparatorluğu imiş gibi Livadiye'ye hoş geldin heyeti gönderilmesi adettendi. Talat Paşa da bu geleneği devam ettiriyordu. Teklifte Balkan Savaşları'ndan sonra Yunanistan'a geçen Midilli, Sakız ve Sisam adalarının Osmanlı İmparatorluğu'na geri verilmesi karşılığında Rusya ile birlikte davranılması vardı. Ancak Ruslar bu teklifi reddetmişti. Bunda da şaşılacak bir yan yoktu. Çünkü 12 Şubat 1914'te Rusya'nın baskısıyla ilan ettirilen Ermeni ıslahatı tarafların arasını iyice soğutmuştu. 12. ayrımın sonu sayfa 196.